Ayrım 91.
Sayfa 709. Salona o da siyah bir giysiyle geldi. Göz kamaştırıcı siyah şalı omuzlarındaydı. Kendine özgü süzülürcesine yürüyüşüyle, bazen etine dolgun kadınlarda görüldüğü gibi hafifçe salınarak kürsüye yaklaştı. Başını sağa sola bir kerecik olsun çevirmeden mahkeme başkanının gözlerinin içine bakıyordu. Bence o anda pek hoştu. Sonra birçok kadının iddia ettiği gibi rengi de uçuk değildi. Yüzünde öfkeye benzer bir anlatım olduğunu söyleyenler de vardı. Sanırım sinirleri biraz bozuktu. Rezalet çıkmasından pek hoşlanan kentimiz halkının küçümser meraklı bakışlarını üzerinde hissediyordu. Gururuna düşkün, başkalarının onu küçümsemesine dayanamayan bir insandı Grushenka. Birisinin onu küçümsediğinden kuşkulanacak olsa hemen öfkelenir, öc almak isterdi. Bunun yanında bir ürkeklik, bu ürkekliğin verdiği bir sıkılganlık da vardı elbette. Öyle ki konuşmasının kah öfkeli, kah küçümser, zoraki kaba olduğu, kah içten gelen bir pişmanlıkla kendi kendini suçladığı kaçmıyordu gözden. Bazen uçuruma yuvarlanıyormuş gibi bir tavırla konuştuğu da oluyordu. Sonu neye varırsa varsın önemli değil benim için, her şeyi anlatacağım. Fyodor Pavlovich'le yakınlığı üzerine kesin bir dille şöyle söyledi. Hepsi saçma. Bana tutulduysa benim suçum ne bunda? Bir dakika sonra da ekledi. Bütün suç bende, ikisiyle de, hem ihtiyarla hem de bununla alay ediyordum. Bu duruma ben düşürdüm onları. Benim yüzümden oldu bütün bunlar. Samsonov konusuna gelince küstah bir öfkeyle, kime ne bundan dedi, benim veli nimetimdi o. Öz anam babam, üstümde yok, başımda yok, sokağa atmışlarken o kurtardı beni. Başkan son derece kibar bir tavırla yalnız sorulan soruları yanıtlaması, gereksiz ayrıntılara girmemesi için uyardı onu. Grushenka'nın yüzü kızardı, gözleri parladı. Zarfı o da görmemişti. Yalnızca alçaktan Fyodor Pavlovich'te içinde 3000 ruble olan bir zarf olduğunu duymuştu. Hepsi saçmadır bunların, alay ediyordum onlarla. Dünyayı bağışlasa gitmezdim ona. Alçak diyorsunuz diye sordu savcı. Kimdir bu alçak? Efendisini öldüren, sonra da intihar eden Smerdyakov. Kuşkusuz hemen böyle kesin konuşması için elinde ne gibi deliller olduğunu sordular. O da bir şey bilmiyordu. Dimitri Fyodorovich söyledi bana. Ona inanın. Grushenka nefret dolu, çın çın öten bir sesle sürdürdü konuşmasını. Aramızdaki o kara çalı yok mu? O mahvetti onu. Kimden söz ettiği soruldu. Şu bayandan, Katerina Ivanovna'dan. Evine çağırdı beni o zaman, çikolatayla ağırladı. Aklı sıra kandıracaktı beni. Utanmak diye bir şey yoktur onda. Başkan bu kez sert bir sesle susturdu onu. Konuşmasına dikkat etmesini söyledi. Gel gelelim, kıskanç kadın kendini öfkeye kaptırmıştı bir kez, gözü dönmüştü. Savcı, Mokroye'de bulunduğumuz odaya koşarak girip, bütün suç bende, birlikte gideceğiz Sibirya'ya diye bağırdığınızı hepimiz duyduk dedi. Demek onun baba katili olduğuna inanıyordunuz o anda, öyle değil mi? O anda neye inanıp neye inanmadığımı bilmiyorum. Herkes onun babasını öldürdüğünü söylüyordu. Bu cinayeti benim yüzümden işlediği düşüncesi yer etmişti içimde. Ama suçsuz olduğunu söyledi, hemen inandım. Şimdi de inanıyorum. Ömrümün sonuna dek de inanacağım. Yalan söyleyecek insan değildir o. Soru sırası Fetyukovic'e geldi. Öteki soruları arasında Rakitin'i, Alexey Fyodorovich Karamazov'u getirmesine karşılık vaat ettiği 25 rubleyi sorduğunu anımsıyorum. Grushenka nefret, küçümseme dolu bir gülümsemeyle, ''Parayı almasının şaşılacak bir yanı yok ki'' dedi. ''Sık sık gelir, para dilenirdi benden. Ayda 30 ruble verdiğim olmuştur ona. Hep de eğlenceye harcardı bu parayı. Yeme içme bakımından sıkıntısı yoktu çünkü.'' Fetyukovic, başkanın oturduğu yerde kıpırdanıp durmasına aldırmadan, ''Bay Rakitin'e karşı bu denli iyi davranmanızın nedeni neydi?'' diye sordu. ''Kardeş çocuklarıyız ya, annelerimiz öz kardeştirler. Burada bundan hiç kimseye söz etmemem için yalvarıp durdu bana. Pek utanıyordu benimle akraba olmaktan. Bu sözler herkesi şaşırtmıştı. Rakitin'le Grushenka'nın akraba olduklarını kentte, manastırda bile bilen yoktu. Mitya da yeni öğreniyordu bunu. Rakitin'in oturduğu sandalyede mosmor kesildiğini söylüyorlardı. Grushenka salona girmeden önce nasıl öğrenmişse, onun Mitya'nın aleyhinde tanıklık ettiğini öğrenmiş, pek kızmıştı. Bay Rakitin'in soylu söylevi, kölelik yasası, Rusya'nın içinde bulunduğu keşmekeş üzerine söyledikleri herkesin gözünde sıfıra inmişti. Fetyukovic'in keyfine diyecek yoktu. Tanrı gene yardım etmişti ona. Grushenka'nın sorgusu uzun sürmedi zaten. Yeni bilinmeyen bir şey söyleyecek durumu yoktu. Dinleyiciler üzerinde hiç de iyi olmayan bir etki uyandırmıştı. Kürsüden inip Katerina Ivanovna'dan oldukça uzak bir yere oturunca yüzlerce küçümser bakış üzerine yönelmişti. Onun sorgusu sırasında Mitya ağzını açmamış, hep önüne bakmıştı. Tanık olarak Ivan Fyodorovich alındı salona. 5. Ani felaket. Aslında Alyosha'dan önce çağırmışlardı onu. Ama mübaşir ani bir hastalık ya da sinir krizi nedeniyle tanığın salona giremeyeceğini, iyileştikten sonra istenildiği anda ifade verebileceğini bildirmişti başkana. Ama hiç kimse duymamıştı bunu, sonradan öğrenildi. Salona girişi ilk başta hemen hiç kimsenin ilgisini çekmedi. En önemli tanıkların, özellikle iki rakibenin sorgusu bitmiş, meraklar az çok yatışmıştı. Dinleyicilerin üzerine bir yorgunluk bile çökmüştü. Ellerinden bilinen şeyleri yinelemekten başka bir şey gelmeyecek birkaç tanık daha kalmıştı. Vakit de hayli geçmişti. Ivan Fyodorovich son derece yavaş adımlarla, hiç kimseye bakmadan, bir şey düşünüyormuş gibi başı önünde yaklaştı. Giyinişi kusursuzdu ama yüzü hiç değilse benim üzerimde tuhaf bir etki uyandırmıştı. Toprağı, ölmek üzere olan bir insanınkini andıran bir yüzdü bu. Gözleri donuktu. Başını kaldırıp salonun içine ağır ağır bir göz gezdirdi. Alyosha birden yerinden sıçrayıp ah diye inledi. Anımsıyorum bunu. Ama bunu bile pek fark eden olmadı. Başkan Ivan'a önce yeminsiz tanıklık edeceğini, istemediği sorulara yanıt vermemekte serbest olduğunu, elbette doğru söylemesinin gerektiğini ve benzeri anlattı. Ivan Fyodorovich donuk bakışlarını başkana dikmiş dinliyordu. Ama gülümsemeye benzer bir kıpırdanma oldu yüzünde yavaş yavaş. Ona şaşkınlıkla bakan başkanın sözleri bittiği anda açık açık gülümsedi. Yüksek sesle, başka?'' diye sordu. Salonu birden bir sessizlik kapladı. Bir şeylerin olacağı sezinlenmişti sanki. Başkan gözleriyle mübaşire ararken kuşkulu bir sesle, ''Hastalığınız tam olarak geçmedi galiba.'' dedi. Ivan Fyodorovich birden son derece sakin, saygılı bir tavırla, ''Endişelenmeyin efendim.'' dedi. ''Oldukça iyiyim. Pek ilginç şeyler anlatacağım size.'' Başkan hep o kuşkulu sesiyle, ''Pek ilginç şeyler mi anlatacaksınız?'' dedi. Ivan Fyodorovich başını önüne eğdi, birkaç saniye öyle durdu. Sonra başını kaldırıp hafifçe kekeleyerek, ''Hayır, öyle bir şey söylemedim.'' dedi. ''İlginç değil anlatacaklarım.'' Sorular sormaya başladılar ona. İsteksiz isteksiz, hatta gittikçe artan bir nefretle kısa yanıtlar veriyordu. Ama konuşması gene de düzgündü. Çoğu soruya bir şey bilmediğini söyleyerek yanıt vermedi. Babasıyla Dmitri Fyodorovich'in arasındaki hesaplar üzerine hiçbir şey bilmiyordu. ''İlgilenmedim bile.'' diyordu. Babasını öldüreceğini sanığın kendisinden, zarfta para olduğunu da Smerdyakov'dan duymuştu. Birden bitkin, ''Hep aynı şeyler bunlar.'' dedi, ''Hepsini biliyorsunuz.'' Başkan, ''Rahatsız olduğunuz belli.'' diye kesti sözünü. ''Duygularınızı anlıyorum.'' Sonra savcıyla savunma avukatına dönmüş, soruları olup olmadığını soruyordu ki, Ivan Fyodorovich bitkin bir sesle, ''İzin verirseniz ben gideyim efendim.'' dedi. ''Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.'' Böyle söyleyip başkanın iznini beklemeden dönüp kapıya yürüdü. Ama 4 adım sonra bir şey düşünüyormuş gibi durdu, sessizce gülümsedi, yeniden kürsüye çıktı. "Sayın başkanım," dedi. "Hem ağlarım hem giderim diyen köylü kızından farkım kalmadı benim. Babası gitmek istemiyorsan var geri gel kızım deyiverince hem ağlarım hem giderim demiş hani. Ulusumuzun bir özelliğidir bu." Başkan sert bir tavırla "Ne demek istiyorsunuz?" diye sordu. İvan Fyodorovic bir deste para çıkardı cebinden. Delillerin bulunduğu masayı başıyla göstererek "Şu zarfın içinden çıkan, babamın öldürülmesine neden para budur işte," dedi. "Nereye koyayım?" "Baş mübaşir, şunları başkana verir misiniz lütfen?" Mübaşir desteği alıp mahkeme başkanına verdi. Başkan şaşkın, "Nasıl elinize geçti bu para?" diye sordu. "Gerçekten o paraysa tabii. Dün Smerdyakov'dan, katilden aldım. İntihar etmeden biraz önce yanındaydım. Babamı abim değil o öldürdü. Ben nasıl öldüreceğini öğrettim ona, o da öldürdü. İstemeyen var mıydı babamın ölmesini?" Başkan elinde olmadan, "Aklınız başınızda mı sizin?" diye sordu. "Tam olarak. Sizinki, bütün bu yaratıklarınki gibi," dinleyicileri gösterdi. "İğrenç bir akıl bu." Nefretle dişlerini gıcırdattı. "Babamı öldürdüler, şimdi de korkmuş numarası yapıyorlar. Birbirlerini aldatıyorlar. Hepsi yalancıdır bunların. Hepsi istiyordu babamın ölmesini. Bir sürüngen ötekini yiyecek. Ortada bir baba katili olmasa kızar dağılırlardı. Eğlenmeye gelmişler buraya. Ekmek ve eğlence. Hoş benim de hatırım sayılır doğrusu." Birden başını elleri arasına aldı. "Suyunuz var mı? Allah rızası için bir bardak su verin." Mübaşir hemen yanına gitti. Alyosha ayağa fırlayıp, "Hastadır o, inanmayın sözlerine," diye bağırdı. "Ne söylediğini bilmiyor." Katerina Ivanovna birden ayağa kalkmış, dehşet içinde İvan Fyodorovic'e bakıyordu. Mitya da doğrulmuş, dudaklarında tuhaf çarpık bir gülümseme, dikkatle kardeşini dinliyordu. İvan yeniden başladı konuşmaya. "Heyecanlanmayın hemen," dedi, "deli değilim. Yalnızca katilim, o kadar." Nedense birden "katilden güzel konuşması beklenemez" diye ekledi. Tuhaf tuhaf gülmeye başladı. Savcı gizlemediği bir şaşkınlıkla eğilmiş başkana bir şeyler söylüyor. Mahkeme üyeleri aralarında heyecanlı heyecanlı fısıldaşıyorlardı. Fetyukovic kulak kesilmiş dinliyordu. Salonda çıt yoktu. Başkan birden toparlanmış gibi, "Tanık," dedi, "sözleriniz anlaşılmıyor. Burada böyle konuşmanız da olmaz. Kendinize gelin, gerçekten bir şeyler biliyorsanız anlatın. Sayıklamıyorsanız. Bu söylediklerinizi neyle kanıtlayabileceksiniz?" "İşin önemli yanı da burası zaten. Tanığım yok. Köpek Smerdyakov öbür dünyadan bir zarf içinde ifadesini yollayacak değil ya size. Hem bir zarf yetmiyor mu? Tanığım yok. Bir tane var ama." "Kim?" "Kuyrukludur efendim. Benim tanığım iç tüzüğünüze aykırı düşer. Le diable n'existe point. Dipnot, şeytan yoktur Fransızca." Gülmesini birden kesip bir sır veriyormuş gibi, "Aldırmayın," dedi. "İğrenç, önemsiz bir şeytandır. Buralarda bir yerdedir şimdi. Kesin kes delillerin durduğu masanın altında oturuyordur. Başka nerede olur ki? Bakın beni dinleyin." "Susmak istemiyorum," dedim ona. "Jeolojik devirlerden dem vurdu bana. Saçma sapan şeyler. Hadi serbest bırakın artık canavarı." Övgüsünü okudu, gönlü rahat. "Varsın sarhoş köylü, Vanka başkente gitti diye zırlasın dursun. Ben 2 saniyelik bir mutluluk için katrilyon kere katrilyon kilometre yol yürümeye razıyım gene de. Benim nasıl bir insan olduğumu bilmiyorsunuz. Ah, ne aptal şeylersiniz. Onun yerine beni tutuklayın hadi. Böyle konuşmamın bir nedeni var elbet. Niçin, niçin her şey böylesine anlamsız?" Yine durgun bakışlarla salonun içinde göz gezdirmeye başladı. Ama salonda bir heyecan baş göstermişti. Alyosha, İvan ağabeyine doğru atıldı. Mübaşir ondan önce yetişmiş, İvan Fyodorovich'i kolundan tutmuştu. İvan, Mübaşir'in yüzüne dik dik bakarak, "Bu da nesi?" diye bağırdı. Sonra adamcağızın omuzlarına yapıştığı gibi yere yuvarladı onu. Ama nöbetçiler yetişti, hemen yakaladılar İvan'ı. Korkunç çığlıklar atmaya başladı. Salondan çıkarlarken de bağırıp çağırıyor, anlaşılmaz bir şeyler söylüyordu. Salon karışmıştı. Her şeyi sırasıyla anımsayamıyorum. Ben de heyecanlıydım, olayları izleyemiyordum. Yalnız şu kadarını anımsıyorum. Ortalık yatıştıktan, durum anlaşıldıktan sonra mübaşire çıkıştı başkan. O da tanığın sağlığının yerinde olduğunu, bir saat önce fenalaştığından doktorun onu gördüğünü, salona girinceye dek pek düzgün konuştuğunu, ifade vermek için tanığın kendisinin ısrar ettiğini ayrıntılarıyla anlattı. Gel gelelim, heyecan biraz yatışmıştı ki yeni bir olay patlak verdi. Katerina Ivanovna'ya kriz geldi. Yüksek sesle ağlıyor ama dışarı çıkmak istemiyor, salonda kalmasına izin verilmesi için yalvarıp duruyordu. Birden başkana seslendi. Bir şey daha söylemeliyim şimdi, hemen şimdi. Buyurunuz size bir kağıt, mektup. Alın okuyun, çabuk olun, çabuk. Mitya'yı gösterdi. Şu canavarın, karşınızda gördüğünüz şu canavarındır bu mektup. Babasını o öldürdü. Nasıl öldüreceğini de mektupta bildiriyor bana. İvan Fyodorovich hastadır, ne söylediğinin farkında değil. 3 günden beri çok hasta. Katerina Ivanovna kendinden geçmiş bağırıyordu. Başkana uzattığı mektubu mübaşir aldı. Katerina Ivanovna sandalyesine çöküp elleriyle yüzünü kapadı. Sessiz, sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Dışarı çıkarılmaktan korktuğu için hıçkırıklarını bastırmaya çalışıyordu. Başkana verdiği kağıt, Mitya'nın başkent meyhanesinde yazdığı, İvan Fyodorovich'in çok önemli bir delil dediği mektuptu. Ne yazık ki mahkeme üyeleri de çok önemli kabul ettiler bunu. Bu mektup olmasaydı Mitya belki de mahvolmaz, hiç değilse böylesine ağır bir cezaya çarptırılmazdı. Gene söylüyorum, ayrıntıları izlemek son derece güçtü. Olayları hala bir düzene koyabilmiş değilim kafamın içinde. Başkan yeni delili mahkeme üyelerine, savcıya, savunma avukatına, jüriye göstermiş olacak. Katerina Ivanovna'yı yeniden tanık kürsüsüne çıkardıklarını anımsıyorum yalnızca. Başkanın kibarca "Kendinize geldiniz mi biraz?" sorusuna Katerina Ivanovna kararlı "Hazırım, ben hazırım." diye karşılık verdi. Herhangi bir nedenle onu dinlemekten vazgeçeceklerinden hala korkarak ekledi. Sorularınızı yanıtlayacak durumdayım. Mektup üzerine bildiklerini, eline nasıl geçtiğini ayrıntılarıyla anlatmasını rica ettiler. Cinayetten bir gün önce aldım mektubu. Bana yollamadan bir gün önce meyhanede yazmış onu. Demek ki cinayeti işlemesine 2 gün kala. Bakınız, bir hesap kağıdına yazılmıştır mektup. Katerina Ivanovna sık sık solumaya başlamıştı. Nefret ediyordu benden, çünkü bana karşı alçakça davranmış, şu Yosman'ın peşinden gitmişti. Bana 3.000 ruble borçlu olması da tuz biber ekmişti bunun üzerine. Evet, bu 3.000'in üzüntüsünü alçaklığından çekiyordu. Anlatayım size bu 3.000 ruble meselesini. Ama çok rica ederim, yalvarırım dinleyin beni. Babasını öldürmeden 3 hafta önce bir sabah bana gelmişti. Paraya çok ihtiyacı olduğunu biliyordum. Şu aşüfteyi kendine çekmek, kaçırmak için para harcadığından da haberdardım. Bana ihanet ettiğini, beni bırakmak istediğini biliyordum. Parayı sözde Moskova'ya ablama yollaması için ben verdim ona. Verirken de gözlerinin içine bakarak parayı 1 aya kadar istediği zaman yollayabileceğini söyledim. Bakışlarımla ona, beni bırakıp sevgilinle kaçmak için paraya ihtiyacın var. Ben veriyorum sana bu parayı, o kadar alçak, bayağı bir insansan al, dediğimi anlamamış olamaz. Utandırmak istedim onu ama sonu ne oldu? Parayı alıp götürdü, aşüftesiyle bir gecede altından girip üstünden çıktı. Ama anlamıştı, her şeyi bildiğimi de, parayı onu denemek için verdiğimi de anlamıştı, inanın anlamıştı. parayı alacak kadar alçalıp alçalmayacağını denemek istediğimi biliyordu. Gözlerinin içine bakıyordum, o da benim gözlerimin içine bakıyor, her şeyi anlıyordu, her şeyi. Gene de aldı, götürdü paramı. Mitya birden, "Doğru söylüyorsun Katya," diye bağırdı. "Gözlerinin içine baka baka, bunu beni küçük düşürmek için yaptığını bile bile aldım paranı. Hor görün, küçümseyin bu alçağı, hak ettim çünkü." Başkan, "Sanık," diye haykırdı. "Ağzınızı bir daha açarsanız dışarı attırırım sizi." Katya sinirli bir telaş içinde sürdürdü konuşmasını. Bu para acı çektiriyordu ona, geri vermek istiyordu. Evet, doğrudur bu, istiyordu. Ama şu yosma için gerekliydi ona bu para. Sonra babasını öldürdü, gene getirip vermedi bana paramı. Onunla köye, yakayı ele verdiği köye gitti. Canına kıydığı babasının paralarını da aşüftesiyle har vurup harman savurdu orada. Babasını öldürmeden 2 gün önce de sarhoş kafayla bu mektubu yazmış bana. Görmüştüm onu o gün. Bana olan nefretinden yazdı mektubu. Babasını öldürse bile onu hiç kimseye göstermeyeceğime inanıyordu. Yoksa yazmazdı zaten. Ondan öc almaya, onu mahvetmeye kalkışmayacağımı biliyordu. Ama okuyun lütfen mektubu, daha dikkatli okuyun. Orada her şeyi, babasını nasıl öldüreceğini, paraların nerede olduğunu hep yazıyor. Bakın, dikkat edin lütfen, şöyle bir tümce var. Şu Ivan gitsin bir, öldüreceğim onu. Katerina Ivanovna kin ve nefret dolu bir sesle, "Nasıl öldüreceğini önceden tasarlamış demektir bu," diye ekledi. Meşum mektubu birçok kez okuduğu, noktası virgülüne kadar ezberlediği belliydi. Sarhoş olmasaydı yazmazdı bana bu mektubu, diye ekledi. Ama kabul edin ki her şey olduğu gibi önceden anlatılmıştır orada. Kendinden geçmiş gibi yüksek sesle konuşuyordu. Bir aydan beri öfkeden titreyerek, duruşmada okusam mı bu mektubu diye düşündüğü, okursa neler olabileceğini tahmin ettiği halde, şimdi hiçbir şeyi umursadığı yoktu. Uçurumdan aşağı koyvermişti kendini sanki. Anımsıyorum, hemen orada katip yüksek sesle okudu mektubu. Oldukça etkili oldu bu. Mitya'ya mektubu kendisinin yazıp yazmadığını kabul edip etmediği soruldu. Mitya, "Ben yazdım, ben yazdım," diye bağırdı. "Sarhoş olmasaydım yazmazdım. Birbirimizden nefret edecek çok şeyimiz vardı Katya. Ama yemin ederim ki bir yandan nefret ediyor, bir yandan da seviyordum seni. Ama sen beni sevmiyordun." Kollarını umutsuzluk içinde kavuşturup sandalyesine çöktü. Savcıyla savunma avukatı birbirini çürütmeye çalışan sorular sormaya başladılar. En son üzerinde durdukları konu, Katerina Ivanovna'nın biraz önce bu önemli delili niçin sakladığı, sanığın lehinde ifade verdiğiydi. Katya aklını yitirmiş gibi, "Evet, evet," diye haykırdı, "demin yalan söyledim.